Sitemize gelen bir soru şöyle: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri neden tımarhaneye atılmıştır?
Evet. Bu soru çok soruluyor ve muhatap olduğumuz bir soru. Aslında bir insanın bazen deli diye nitelendirilmesi, kemal aklına delildir mealinde manda rivayetler var.
Evet.
Yani Bediüzzaman Said tımarhaneye atılmış. Peki bunun sebebi ne? Bazen sebep kemali akıl olabilir. Bazen hakikaten psikolojik bir şey olabilir. Şimdi Üstad Hazretleri'nin İstanbul'a gelişi, sarayla olan muhatabiyeti, saraydan olan istekleri ve kendisinin onlara sunduğu projeyi ve akabinde onun maruz kaldığı bu manadaki bir muameleyi güzel bir şekilde izah ettikten sonra Bediüzzaman Hazretleri'nin hangi maksatla oraya atıldığı ve oradaki doktorların Bediüzzaman Hazretleri ile alakalı verdikleri rapora baktığımız vakit mesele net bir şekilde ortaya çıkıyor.
Şimdi en evvel Bediüzzaman Hazretleri kendi içinde gününden beri doğuda, şarkta, merkezi Van'da olmak üzere, Diyarbakır ve Bilis'e de birer kanadı olmak suretiyle büyük bir medrese planı, projesi vardı. Allah ruhuna böyle bir çekirdek nasip etmiş, böyle bir mana. Kendisi de doğunun imkanlarıyla, doğunun şartlarında bunun yapılamayacağını biliyordu.
Evet.
Van valisi Tahir Paşa, o da çok hamiyetli bir insan. Bediüzzaman ile alakalı bu meseleyi istişare ettikten sonra kendisine de bir mektup vermek suretiyle İstanbul'a gönderiyor. 1907. Şimdi burada Bediüzzaman Hazretleri'ne verilen mektup, Tahir Paşa'nın dostu olan ve tüm general şimdiki ünvanla ferik olan bir zat var. Ahmet Paşa, ferik Ahmet Paşa isminde bir zata misafir oluyor. Burada iki ay kadar orada kalıyor.
Evet.
Burada ferik Ahmet Paşa, tüm general Ahmet Paşa, Bediüzzaman Hazretleri'nin bu projesini kendisi en evvel inceliyor ve gayet makul olduğu kanaatine vardıktan sonra epey bir destek veriyor. Hem projenin hazırlanmasında hem de bunun saraya sunulması vaktinde irtibat kuracağı kişiler hususunda. Ondan sonra da Bediüzzaman Hazretleri daha da dikkat çekmek için kıyafetlerini de normal doğunun ve şarkın kıyafetleri içerisine giriyor ve kendisini devamlı böyle tanıtıyor. Yani dikkat çekmek. Yani
amacı doğuya dikkat çekmek.
Evet, amacı doğuya dikkat çekmek. Bu manada Şekerci Han'la daha sonra yerleşiyor. Şekerci Han'ında da Bediüzzaman Hazretleri böyle bir yerde bir otel odası kiralıyor ve daha da dikkat çekmek için otel odasında, Şekerci Han'ında şöyle bir yazı yazıyor. Meşhurdur bu. Burada her müşkil halledilir, her suale cevap verilir fakat sual sorulmaz. Çünkü niye sual sorulmaz? O zamanki alimler genellikle mübahase içerisine, karşılıklı atışma içerisine ve birbirlerine ilimlerini kabul ettirmek ve üstün gelmek manasında bir araya gelirlermiş.
Evet.
Yani böyle bir ortam tabii. Bediüzzaman Hazretleri sual sorulmaz şeyiyle siz sorun ben cevap vereyim. Dolayısıyla benden korkmayın ben size soru sormayacağım diyerek bu manada kapıyı sonuna kadar açık bıraktığını ve herkesin gelebileceğini de güzel bir şekilde ilan etmiş olur. Böylece dikkat tam çekilmiş oldu.
Benim sizin ilminizden şüphem yok.
Evet.
İlminizden şüphe ediyorsanız buyurun sorun.
Siz buyurun sorun.
Evet.
Şimdi burada Mehmet Akif ile tanışıyor. Çünkü o da Şekerci Han'ında kalıyor. Bir de Rasathane Müdürü Fatin Hoca var. O otelde kalıyorlar ve bunlarla da sıkı bir irtibata geçiyor.
Evet.
Bediüzzaman Hazretleri 1908 Mayıs'ında eğitim reformları hakkında bir proje hazırlıyor ve bu projeyi saraya dilekçe olarak sunuyor. Diyor ki benim böyle bir projem var. Bunu lütfen bir değerlendirin. Daha sonra 5 ay geçiyor bunun üzerine. 1908'in 19 Kasım'ında Şark ve Kürdistan gazetesinde de bu projesini yayınlıyor. Daha saraydan kendisine herhangi bir şey gelmemiş, cevap gelmemiş. Gazetenin giriş yazısında da ifade edildiği üzere bu dilekçe hiç de hoş olmayan sonuçlar doğuruyor. Yani dilekçeyi gazete lisanıyla yayınca, dolayısıyla ciddi manadaki bir kitle buna bu manada teveccüh etmeye başlayınca hoş olmayan hadiselerin adeta başlangıcı oluyor. Bir süre sonra her soruya cevap veren ve saraya karşı da böyle pervasız olup eleştiriler getiren bir adam olsa olsa deli olabilir denilerek Bediüzzaman Hazretleri'ni akıl hastanesine, o zamanki ismiyle bimarhane diyorlar, oraya yatırıyorlar. Toptaşı bimarhanesi. Saraydan bir doktor var üstadın yanında ve daha sonra oradaki doktorların şeyiyle de şöyle bir rapor yazıyorlar. Şimdiye kadar İstanbul'a gelenlerin içerisinde zeka ve fetanetçe, yani aşırı akıl ve zeki olmasıyla böyle bir nadire-i cihan bulunmuş değildir. Aynı raporda Ermeni bir doktorun verdiği şey, eğer Bediüzzaman deli ise dünyada akıllı yoktur denmek suretiyle de rapor verilmiştir. Aslında kaderin tecellisine biz bir şey diyemiyoruz. Muhakkak kader ciddi bir projeyi burada örüyor. Ama Abdülhamid Han Hazretleri gibi hem vatanını kurtarmak niyetinde olan, hem ülkeyi ciddi manada bir seviyeye getirmek niyetinde olan bir mükemmel siyasetçi, Bediüzzaman Hazretleri gibi bir zatı tanımış olsaydı ve görüşmüş olsalardı belki daha farklı bir kaderi tecelli olabilirdi. Biz onu bilemiyoruz. Ama Bediüzzaman Hazretleri devamlı aracılar vasıtasıyla sarayla muhatap olmuş. Hani bazıları Abdülhamit'le görüşmüş, şöyle demiş, böyle demiş. Ona tarihçiler, nur talebesi olan tarihçi abiler de katılmıyorlar. Böyle bir şey yoktur. Sadece Abdülhamid Han Hazretleri'nin görevlendirdiği zatlar var. İşte Zaptiye Nazır var, İçişleri Bakanı. Ondan sonra sarayın işte diyense bu manada kalem müdürü, mabeyin teşrifatçısı var. Bu manadaki insanlarla devamlı görüşüyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'ne bu manadaki bir rapor düzenlendikten sonra ondan sonra çağırıyorlar. Zaptiye Nazırı Şefik Paşa. Bediüzzaman Hazretleri'ne diyor ki, biz diyor, sana diyor 300 lira 30 lira maaş vereceğiz. Biz sana 30 lira maaş vereceğiz. Senin projeni de kabul ediyoruz. Sen şimdilik memleketine git, bizden haber bekle. Bunun ismi rüşvettir aslında. Görünen yüzü de biz senin projeni kabul ettik anlamına geliyor. Çünkü böyle bir zat ne zaman ne yapacağı belli olmaz diye bir zihinde bir mana oluşmuş. Bu zat burada kalırsa İstanbul'u karıştırır. Zaten İstanbul yeteri kadar karışık. Bir de Allah muhafaza birilerinin eline düşerse, menfi mihrakların eline düşerse, böyle bir zatı öyle menfi işlerde kullanırlar ki, çünkü nadire-i cihan diyor doktorlar. Böyle bir insan ilk defa görüyoruz. Konuşması normal değil, değerlendirmeleri normal değil, tavrı normal değil. Çünkü çıksa kimin karşısında çıkarsa çıksın, doğruyu pervasız söyler. Böyle bir zat Allah muhafaza yanlış yapabilir diye, al sana 30 lira maaş, git memleketinde otur, bizden haberi bekle, senin projen kabul. Bediüzzaman Hazretleri böyle bir şeye pabuç bırakmıyor. O da enteresan bir şey. Tamam, teşekkür ederim. Ben o zaman gideyim, sizden haber bekleyeyim. Fazla da uzatmayın ne olursunuz demiyor. Diyor ki Zaptiye Nazırına, Şefik Paşa'ya, ben maaş dilencisi değilim. Kendim için değil, milletim için geldim. Hem de bunu bana teklif etmek rüşvet ve susma payıdır. Kitabın ortasından ve sansürsüz. Hani başkası biraz yumuşatır meseleleri. Evet. Hayır, neyse net o. Benim şahsi menfaatimi neden milletin genel menfaatine tercih ediyorsunuz? Yani şahsi menfaatimi siz umumun menfaatine ne yapıyorsunuz? Tercih ediyorsunuz. Maaşı tacil ettiniz. Marifi tehir ettiniz. Böyle bir şey olmaması lazım diye cevap ediyor. Şefik Paşa böyle bir durumun kâr etmeyeceğini bildiği için nasıl ve hangi cesaretle, şimdi artık korkutma yoluna geçiyor. Nasıl ve hangi cesaretle padişahın teklifini reddediyorsun, sonun çok vahim olacaktır diyerek tehdit yoluna gider. Bediüzzaman cevap olarak diyor ki reddediyorum. Ben reddediyorum. Ta ki padişah beni çağırsın da, demek ki Bediüzzaman Hazretleri de özellikle bir padişahın huzuruna birebir görüşmek arzu etmiş. Çünkü padişah hazretleri onu çağırsa, Abdülhamid Han hazretleri ve dinlese belki durum sebepler noktası da farklı olurdu. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bunu dinledikten sonra, yani bu tehdidi dinledikten sonra diyor ki reddediyorum diyor. Ta padişah beni çağırsın da gerçekleri söyleyeyim. Hem idam olunsam bir milletin kalbinde yer edeceğim. Şimdi iki şey cevap veriyor. Niye reddediyorum? Çünkü siz beni anlamıyorsunuz. Anlamaya çalışmıyorsunuz.
Daha çok anlaşılmak istiyor.
Yani ben anlaşılmak istiyorum. Ama sizin de vazifeniz İstanbul'u muhafaza etmek, kargaşalıktan kurtarmak. Beni de kargaşanın bir parçası olarak görüyorsunuz. Ben öyle birisi değilim. Ben buraya geldim. Milletin baş hastalığı olan cehalete karşı bir reçete de sunuyorum size. Milletin kalp hastalığı olan zaafı diyanete karşı bir reçete de sunuyorum size. Ondan sonra şu anda Osmanlı'yı kasıp kavuran ırkçılık ve milliyetçilik fikrine karşı bir proje sunuyorum size. Ki Medrese-i Zehra bütün bu saydıklarımızın adeta hastanesi gibi olacak. Eczanesi gibi olacak. Kur'an-ı Kerim'den o eczalar alınacak ve burada güzel bir şekilde o hastanede uygulanacak. Şimdi bunları da dinlemeyince ben diyor reddediyorum padişahın iradesini. Ta ki padişah beni çağırsın, derdi nedir kardeşim desin. Ben de onu anlatayım. Eğer bunlar karşı karşıya gelmiş olsalardı sebepler noktasında diyoruz. Belki Osmanlı'nın kaderinde çok daha farklı bir tecelli olurdu. Ama li hikmetin kaderinde böyle bir hükmü var. Demek ki böyle olmasını Cenab-ı Hak irade etmiş. Evet. Ve bunların görüşmeleri vaki olmamıştır. Bazıları vaki olmuş diyorlarsa da bunu sağlam kaynaklarda göremiyoruz. Şefik Paşa elinin boş döndüğünü bu manada görüyor ve geri dönüyor. Bunu eşref edip o zaman Sırat-ı Müstakim dergisi var. Ki Üstad Hazretleri alakalı da tarihçi hayata da geçen tahliller kısmında Said Nur Bediüzzaman Hazretleri alakalı güzel bir makale yazıyor. Uzun bir zaman oldu Üstad'ı görmeli diye başlıyor. Evet. Çok da mükemmel. Hakikaten ben okuduğumda farklı bir atmosfere giriyor. 1952'de Gençlik Rehberi'nin müdafaası niyetiyle Bediüzzaman Hazretleri geldiği vakit İstanbul'da Eşref Edip gelip Üstad'ı ziyaret ediyor ve Eşref Edip'in eski dostu olması hasebiyle çok tatlı bir muhabbet hasıl oluyor ve o muhabbeti kaleme döküyor ama edebiyata döktürmüş yani. Tarihçi hayatta da var malum. Eşref Edip diyor ki hürriyet mücadelesinde celadet ve şehameti o dereceydi ki herkesin ağzını açmaktan korktuğu, işaretle konuştuğu bir zamanda onun bu kadar cesaret ve celadet göstermesi, kahramanlık göstermesi, zamanın havsalasına, zihnine sığmadı. Sarayın ve paşaların ferman ferman olduğu, mutlak bir kudrete sahip olduğu bir zamanda, şark vilayetlerinden gelen bir adamın bu kadar cesaret göstermesi, hayret ve taaccüple telakki edileceği tabiiydi. Halka köle nazarıyla bakan müstebit paşalar, bu kadar cesaret, akıl kârı değildir diyerek, bu kadar cesaret, akıl kârı değildir diyerek onu tımarhaneye sokmaktan başka kendileri için halas ve rahat çaresi göremediler. Yani bu kadar cesaret akıllıda olmaz. Akıllı cesur olmaması lazım. Kimde olur bunlar? Delide olur. Hani akıllı köprüyü geçene kadar deli 10 defa suyu geçer diyorlar ya.
Evet.
Yani bunu ancak böyle izah edebilmişler. Ama doktorlara bak, böyle bir nadire-i cihan ilk defa görüyoruz. Ondan sonra böyle bir zat deliyse dünyada akıllı adam yoktur diyerek Bediüzzaman Hazretleri'nin hakkını da ilmi bir şekilde de teslim etmişler. Meselenin iç yüzü bu diye.
Yani Abdülhamit Han Hazretleri'nin bu meselede bir dahli yok.
Dahli yok. Evet.
Müstebit zabitlerin, paşaların oyunlarıyla olan bir mesele.
Aynen öyle. Allah razı olsun. Oyun da diyebiliriz. Anlayamamaktan da diyebiliriz. İstanbul'u kurtarmak niyetiyle, Anadolu'yu kurtarmak niyetiyle, ondan sonra payitahtı sıkıntılardan temizlemek niyetiyle, evet, garibanlar her taraftan sıkıntılar. Dolayısıyla menfi niyeti olanlara zaten diyecek bir şeyimiz yok. Evet. Yani Allah onları azabıyla azap. Ama bir de müspet niyetli olup da hakikaten Osmanlı'yı, payitahtı özellikle İstanbul'u kurtarmak niyetiyle, sıkıntılardan bertaraf etmek niyetiyle yapanlar da vardır. Belki bunlar da onlardan birileri.